İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, ABA TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV, Adana Çorum, Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turan Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman Sohbetleri ve Yaratış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Programımıza çok büyük bir iman yıkıtı olan eklemlerle başlıyoruz inşallah. Doktor hocam.
Evet inşallah. Allah gerçekten çok yüksek teknolojiyle insanı yaratmış, onu görüyoruz. Eklemler bunlara yalnızca bir örnek. Vücudumuzda yüzlerce kemik var ve bu kemiklerin birbirleriyle irtibat halinde hareketleri söz konusu. Mesela işte parmaklarımızı düşünelim. Bu her bir parmağın arasında bir eklem var. Bu görmediğimiz altta yatan başka eklemler var. Bunların içinde de yine aynı şekilde kemikler birbirlerine normalde sürterek ağrı oluşması lazım ve bizim normalde hareket ettiremememiz lazım. Ama bu şekilde değil. Hele hele dizde iki büyük kemiğin, uzun kemiğin üzerine ağırlık bindiği halde hiçbir şekilde ağrı oluşturmadan hareket ediyor olması çok yüksek bir teknolojiyle yaratılmamız sonucunda mümkün. Maşallah.
Maşallah.
İncelendiğinde, araştırıldığında fizyoloji, işte tıp biliminin fizyoloji bölümü bunu araştırıyor, inceliyor. Burada iki ana kemik, diz, yani bütün kemiklerde bu aynı sistem söz konusu. İki ayrı yastıkla birbirlerine değmeyecek şekilde bir eklem aralığı sağlanmış. Ve bu yastıklar basınç oluştuğu zaman kaygan bir sıvı meydana çıkarıyorlar ve bu eklem boşluğuna iletiyorlar. Bu şekilde çok kaygan bir yüzey oluşuyor. Sürtünmenin önüne geçilmiş oluyor. Olunuyor bu şekilde. Bunlardan hiçbir şekilde bizim haberimiz olmadan binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce kilometre yol almamıza rağmen hiçbir şekilde bir problem yaşamamış oluyoruz. Maşallah. Maşallah. Herkes bilir ki bir işte otomobil 5000 kilometrede bir aşınan parçaları oluyor. İşte parçalar birbirlerine sürtmeleri engellenmek üzere kayganlığı sağlamak amacıyla özel yağlar konuyor ve bu yağlar değiştiriliyor devamlı sürekli. Özelliklerini kaybettiği için. İşte bu sunumda bakın size detaylarını aktarmaya çalışayım inşallah. Basit bir kapı menteşesi olabilir bu, örnek olarak düşünülebilir. Ya da üstün teknolojiye sahip bir otomobil motoru ne kadar hareketli mekanik sistemde yağlamaya ihtiyacı olduğunu herkese malum. Ancak yağlanma aşınmayı tam olarak engellemiyor. Yalnızca geciktiren bir özellik. Örneğin otomobillerin motoru her 5000 kilometrede bir yağlandığı halde aşınmanın önüne tabii ki geçilemiyor. Bu nedenle motor parçalarının düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Ancak insanların ve hayvanların eklem yerleri bir ömür boyunca hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymuyorlar. Değiştirilmesine gerek duyulmadan bu parçalar kullanılmaya devam ediliyor. Hatta bir insanın ömür boyu yaklaşık 100 bin kilometre yol aldığı hesaplanmış. Böyle olduğunu düşününce söz edilen mekanik sistemin, yani kemikler arasındaki ilişkinin, eklemlerin mucizevi yönü çok daha net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Mucize ne demek? Mucize kelimesini bir daha hatırlatalım. Hiçbir şekilde insan gücüyle ya da bilinçli bir şekilde üretilmesi, yapılması mümkün dahi olmayan, bırakın tesadüfü. Tesadüf zaten bunda hiçbir cümle içinde kullanılacak bir kelime değil. İnsan yapımı olarak yapılması, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, ancak doğaüstü, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimiz tarafından yaratıldığı, yaratılmasıyla mümkün olabilecek bir üründen bahsediyoruz. Mucize demek bu demek. Yine bakın bir mucize daha karşımızda maşallah. Devam edelim. Şimdi eklemin görevi kemiklerin birbirlerine sürtünmemesi için aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmak. Dedik ya iki kemik birbirlerine asla değmiyorlar. Bunun için kullanılan iki yöntem var, iki önlem var bunun için. Kemiklerin ön yüzeylerine yastıklar yerleştirilmiş. Ve bu yastıklar da basınç oluştuğu zaman, basınç gerçekleştiği zaman, bakın her zaman değil, ihtiyaç duyulduğunda bu kaygan sıvıyı, ürettikleri kaygan sıvıyı bu boşluğa iletiyorlar, salgılıyorlar, fışkırtıyorlar. Bu şekilde devamlı anında ihtiyaç duyulduğunda bir yağlanma var. ve kemiklerin asla birbirlerine sürtünmemesi, sürtünmenin önüne geçilmesi var. Şimdi bu eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi işte kesik aşamalarla zorlukla hareket edebilirlerdi ya da işte devamlı surette yağlanmaları mecbur olurdu. Böyle bir şey yaşamıyoruz hiçbir şekilde. Bakın buradaki resimde de görüldüğü üzere bir sonraki slaytta eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplı ve bu tabakaların altında ise yoğun bir sıvı bulunuyor, depolanmış halde, üretilmiş ve orada hazır halde tutulan bir halde buluyoruz biz bu kaygan sıvıyı. Kemik eklemin bir yerine baskıda bulunduğu anda bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırtılıyor ve eklem yüzeyinin yağ gibi kayması. Yani kayganlık sağlanmış oluyor. Maşallah. Yani burada bir plan var mı? Var. Burada bir dizayn var mı? Eğer mühendislik tabiri kullanmak gerekirse. Evet, dizayn var burada. Bir tasarım var. Ama ne var? Nihayetinde bir yaratılış var. Burada insanın bir dahli herhangi bir şeyi var mı? Bir katkısı var mı buna? Hayır, kesinlikle yok. Ne benim, ne senin, ne izleyenlerimizin asla ve asla burada hiçbir şekilde bir gücü, burada bir hiçbir şekilde müdahalesi söz konusu değil. Ben bunu icat etmedim. Ben buna işte hayır öyle değil, şöyle olsun diye düzeltmedim. Ben bu sistemi hazır olarak buluyorum. Ha, hazır olarak buluyorsam bunun nimet olduğunu bilmem gerekiyor o zaman.
İnşallah.
Sonsuz bir güçle Yüce Rabbimizin sonsuz aklıyla yaratılmış mı? Evet, yaratılmış. Fizyoloji bilim bunu ortaya koyuyor açıkça. O zaman biz burada ne yapacağız? Şükredeceğiz. Bunun nimet olduğunu, bize verilen bir hediye olduğunu bilerek, bunu yaratanın kim olduğunu araştırıp bularak, tabii ki Rabbimiz, tabii ki Allah, her şeyi yaratan Allah. O zaman Allah'a sonsuz teşekkür edeceğiz. Şükredeceğiz. Allah'ın istediği şekilde davranmayı bileceğiz. Bu şekilde Allah inşallah sağlığı da daha da artırır. Hastalıkları da inşallah kolay hale getirir. İnşallah. Önemli olan Allah'ın istediği şekilde yaşamak. Bize verdiği nimetlere karşı ne olduğumuzu, eksik olduğumuzu, aciz olduğumuzu bilerek Allah'a şükretmek, Allah'ı tek yaratıcı güç olarak bilmek ve Allah'ın bu şekilde bizden hoşnut olmasını dilemek, Allah razı olsun derken Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu dilemek inşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnsan zaten hastalığı da yaratıyor Allah. Hastalandığında daha iyi anlıyor nimetlerin değerini. Yani mesela eklemlerine bir rahatsızlık olan kişi bilir eklemin ne kadar büyük nimet olduğunu hakikaten. Çünkü hiç fark etmiyoruz. Hiç fark etmeden yürüyoruz mesela, değil mi? Kollarımızı, ellerimizi hareket ettiriyoruz. Ama bir rahatsızlık olduğu zaman, mesela romatizma hastalıkları oluyor. Evet. Ya da eklemlerde bir ağrı meydana getiren herhangi bir böyle iltihabi durum, enflamasyon denen durum meydana geliyor. Hemen anlıyor insan zaten. Orada nimetin büyüklüğünü hakikaten. Kaldı ki bakın bu teknolojiyi yapay eklemler yapılıyor. İşte artroplasti denen bir metotla mesela kalça ekleminde bir dejenerasyon olduğu zaman diz ekleminde bu değiştiriliyor. Yerine yapayı konuyor. Hiçbir zaman orijinali kadar iyi olmuyor. Ve orijinalinde kullanılan Allah'ın yarattığı maddede neticede kemik, kıkırdak, kaslar var orada. Kasların yapışma yerleri, kirişler var. Bunlardan oluşuyor. Bunlar hepsini oluşturan proteinler var. Ve proteinlerde genlerde kodlanmış olarak var. Ve hepsinin yapısı çeşitli genler tarafından kontrol ediliyor. Yani birçok gen, kimisi işte sıvısının içeriğini kontrol ediyor. Kimisi eklem yüzeyindeki o kıkırdağın yapısını kontrol ediyor. Onun düzgünlüğü, kıvamı, ne kadar kalsiyum içerecek, işte ne kadar kondroitin sülfat içerecek. Bunları belirliyor bu genetik şifreler. Kimisi kasların ve kirişlerin yapışma yeri oluyor. Fakat onların gerginliği de son derece önemli. Yani o kadar hassas dengeler ki o birbirine bitiştiren bir yüzey var. Ve aynı zamanda bunları kaslar, eklemleri birbirine doğru çekiyor. Mesela kas kasıldığı zaman kolumuzu düşünelim. Değil mi? Kolumuzdaki kasların yapışma yerleri var eklemde. Bir hareket yaptırıyor. Dolayısıyla o eklemin üzerinde bir basınç meydana getiriyor o hareketi yaparken de. Ama bu o kadar oranlı ki ekleme zarar vermiyor. Aynı zamanda da hareketi kolayca yapabiliyoruz biz. Bunların hepsi milimetrik hesaplar böyle. Ve baştan itibaren yapılmış. Yani insan ilk doğduğu andan itibaren Cihat Hocam'ın da anlattığı gibi o hesap yapılmış, o genetik şifre yaratılmış, o genetik şifre sonucunda oluşan proteinler ve protein yapıları da bütün bu sistem en mükemmel şekilde meydana gelmiş. Yani ne eksiklik tabii var ne fazlalık evet var.
Bir bilgiyle Allah bir ilim üzere yarattığını zaten ayet-i kerimede bize bildiriyor. İnşallah. Gerçekten de bakıyoruz. Yani hani iki araba, ne bileyim yani örnek vermek gerekirse söylüyorum, iki eşyanın birbirine çarpmasından bahsedelim. Hani burada bir kazanın tanımı yaparken yararlanacağımız iki tane örnek, bir örnek olsun diye söylüyorum bunu. Yani kazara olan bir olay ama bakıyorsunuz o kazanın nasıl olacağı da tarif ediliyorsa eğer hassas bir şekilde, demek ki o kaza değil. Doğru mu? İnsan vücuduna bakıyoruz. Her hücrenin içinde hangi işlemin nasıl yapılacağı, hangi proteinin ne zaman nasıl, bakın ne zaman üretileceği bilgisi de var. Ne zaman, hangi şartlarda ne zaman üretileceği, nasıl üretileceği, nasıl çalışacağı detaylı olarak, bakın ama detay derken yani moleküler detaylar, atomların detaylı verilince verilmesiyle beraber çok hassas bir şekilde zaten yazılmış bilgi olarak var. Demek ki burada kaza yok. İki eşya birbirine çarpması bilgi olarak duruyorsa yanında bulduğumuz zaman, demek ki kaza olmadığı anlaşılıyorsa, bir program dahilinde olduğu anlaşılıyorsa ve hücrenin içinde de biz bu bilgiyi buluyorsak, o zaman burada kaza var mıdır? Hayır, evrimcilerin iddiası tamamen boşa çıkmış oluyor burada. Bir yalan olduğu anlaşılmış oluyor. Ne var burada? Bir plan, bir program üzere gerçekleşen hareketler var. Maşallah, o zaman maşallah, maşallah diyoruz çünkü burada dilenen bir olay var. Allah'ın dilemesi var. O yüzden Allah ne güzel yaratmış, Allah ne dilemiş maşallah diyoruz.
Aynı zamanda evrimcilere sorduğumuz zaman insan teknik anlamda bir kaza sonucu ortaya çıkmıştır diyorlar. Bir kazanın sonucuna baktığımız zaman her zaman yıkım getiriyor. Hiçbir zaman bir bomba patladığı zaman bir düzen, mükemmel bir yapı, mucizelerin olduğu bir yapı meydana gelmiyor.
Tesadüfen
ama
olmaz.
Tesadüfen tabii kesinlikle olmuyor. Ama buradaki bilgi olan olayların hepsi müthiş bir düzen içinde, müthiş bir akıl tarafından yönetiliyor. Bu akıl da Allah'ın aklı inşallah. Çünkü olabilecek bütün ihtimaller biliniyor. Olabilecek en iyi şekilde insan yaratılıyor. Bütün canlılar yaratılıyor. Evrendeki düzen yaratılıyor. Ve bunlar evrimcilerin iddia ettiği gibi veya materyalistlerin iddia ettiği gibi herhangi bir kazanın sonucunda oluşmuyor. Tesadüfün sonucunda oluşmuyor. Evet. Çünkü tesadüf ve kaza sadece düzensizlik getiriyor. Ama burada müthiş bir aklın, müthiş bir hesaplamanın planın ürünü var ortada. Hı hı. Tabii plan derken Allah'ın kesinlikle plan yapmaya ihtiyacı yok. Sonsuz kısa zamanda Allah her şeyi yapıp bitirebiliyor. Ve bir plan yapmadan Allah'ın ol demesi herhangi bir düzenin kurulması için, en iyi şekilde kurulması için yeterli oluyor inşallah.
Evet, inşallah.
Mesela insan vücudunda öyle denge var ki her an her türlü durum kontrol ediliyor değil mi?
Evet.
Yani sen hiç farkında değilsin. Sen uyurken de bu mekanizma devam ediyor. Yemek yerken de devam ediyor. Yolda yürürken de devam ediyor. Herhangi bir şey okurken de, bilgisayar başındayken de bu sistemler çalışıyor. Mesela her an kanındaki şeker olan düzenli olarak kontrol ediliyor. Bakan özellikle hormonlar var. Mesela pankreasta düzenli kontrol ediyor kandaki şeker miktarını. Vefa yani oradaki pankreas organının şunu bilmesi gerekiyor. Şeker molekülü nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Kanın içerisinde geçen pek çok farklı molekülden şeker moleküllerini ayırması gerekiyor. Onları tespit edecek ve vücut içerisinde ne kadar bunun bulunması gerektiğinde bir şekilde o bilginin ona daha önce tanımlanmış olması gerekiyor. Evet. Kontrol ediyor. Sadece kontrol etmekle kalmıyor. Eksilme veya da azalma olduğunda bir sistemi devreye sokuyor. Yani aynı zamanda ona bu görevi de verilmiş olması gerekiyor. Yani herhangi bir eksilme ya da azalma varsa hemen bir çözüm üretmesi için bir hormon üretmesi gerekiyor. Diyelim ki artıyor. Şeker, kandaki şeker molekülünün sayısı artıyor olması gereken oranında. Müthiş bir tahlil yeteneğiyle bunu tahlil ediyor. Bakıyor ki olması gerekenden fazla. İnsülin hormonu üretiyor değil mi? İnsülin hormonunu salgılıyor. İnsülin hormonuyla karaciğere bir mesaj gönderiyor. Diyor ki karaciğere fazla şeker moleküllerini kendi kapılarını aç diyor. Hücrelerindeki kapılarını aç diyor. Orada topla diyor. Normalde hiçbir şekilde karaciğer bunu yapmazken hücrenin duvarında bir kapı açılıyor. Yani çok böyle anlaşılır bir anlatımla anlatmak gerekirse orada bir kapı açılıyor. Ve fazla olan, ama sadece fazla olan, yani karaciğer ne kadar fazla olduğunu bilmesi gerekiyor ki o fazla olanları kendi şeyini depolasın. Kapıları açıp oraya alsın. Onları alıyor ve vücuttaki şeker miktarı olması gereken seviyeye geliyor. Ya bir hormon geliyor ve ona bu talimatı verdiğinde o hemen bunu yerine getiriyor. Bu nasıl oluyor? Bu tabii ki Allah'ın ilhamıyla olabiliyor.
Maşallah.
Hepsi içerisindeki haberleşme, hangisinin nasıl bir bilgi götüreceği, evet. O bilginin sonucunda hangi organın, hangi hormonun, hangi protein ne işlem yapacağı, hepsi daha önceden belirlenmiş ve tam olması gerektiği gibi oluyor. Tam tersi olduğunda, kandaki şeker oranı azaldığında ne oluyor? Bu sefer farklı bir hormon üretiyor. Glukagon isimli bir hormon üretiyor pankreas. Bu sefer karaciğer diyor ki, daha önceden o tutmuş olduğun fazla şeker molekülleri var ya, onları kapılarını aç, bu sefer tekrar kanın içerisine gönder diyor. Yine olması gerektiği kadar seviyeye kadar karaciğer şeker moleküllerini gönderiyor. Çünkü fazla gönderse yine bir dengesizlik olacak.
Evet.
Az gönderse olmayacak. Ya bütün bu bilgilerin çok ince bir şekilde hesaplanmış olması gerekiyor. Ve bunlar hiçbir şekilde bizim normal günlük hayatımızda bilgimiz dahil olan şeyler değil. Değil mi?
Evet.
Sürekli devam eden kontroller, sürekli devam eden mucizevi bir şekilde işleyen sistemlerle olabiliyor. Evet. O da Allah'ın mükemmel sanatı. Evet, Allah'ın izniyle yaratma sanatı oluyor inşallah.
Evet. Bu bilimsel yani verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman da her şeyin iç içe karmaşık birbiriyle bağlantılı bir yapıda işlediğini görüyoruz. Bu da kesinlikle adım adım gelişen bir süreç olamayacağını gösteriyor bize. Evet. Evrim bunu iddia ediyor. Adım adım basitten gelişmişe doğru evrimleşmiştir diye. Ama bu kesinlikle yalan olduğunu anlıyoruz. Çünkü bütün sistemler karmaşık ve iç içe çalışıyorlar. İndirgenemez bir kompleksik var burada. Birini aldığınız zaman çalışmıyor. Mesela kas iskelet yapısına dönelim, eklemlere dönelim tekrar. Mesela bu eklemlerin olması hareket etmemiz için yeterli değil veya dengede durmamız için yeterli değil. Bu eklemlere bağlı kasların olması gerekiyor. Kasların dengede ayakta durabilmemiz için örneğin sürekli eklemleri belirli açılarda tutmaları gerekiyor. Şimdi bu açıların bulunması da çok büyük bir mucize. Bu açıların sürekli dışarıdan gelen sinyallerle yorumlanıp düzenlenmesi gerekiyor. Bu sinyaller gözden ve kulaktan alınıyor. Kulaktaki denge merkezinden, görsel bilgilerden alınıyor ve beyinde yorumlanıyor. Yorumlandıktan sonra anlık olarak ama bunlar, hani belli bir gecikme kesinlikle yok. Anlık olarak sinir hücrelerinden kaslara yollanıyor. Kaslar tam hani sanki şuurluymuş gibi eklemleri tam olması gereken açıya getiriyor. Ve bu şekilde dengede durabiliyoruz. Mesela hastalık durumlarında vertigo hastalıkları oluyor. Dengesiz denge kaybı oluyor. Bu hastalıklar kesinlikle vücudumuzu kontrol edemiyoruz. Denge merkezine yine aynı bilgi geliyor. Yine aynı bilgi beyinde yorumlanıyor. Ama o bilgiyi veren sensör hatalı olduğu için, mesela kulağımızdaki o denge merkezi hatalı olduğu için dengede duramıyoruz. Evet. Burada kendi acizliğimizi de görüyoruz mesela. Kendimiz kontrol edebilseydik, bu sistemleri kendimiz geliştirebilseydik veya bu sistemler bu kadar kompleks olmamaları gerekseydi, evrimcilerin iddia ettiği gibi hani basit birinden diğerine türeyebilecek gibi olsaydı bu dengesizliği görmezdik. O ona adapte olurdu, o ona adapte olurdu. Karmaşık bir yapı olmazdı ama tam tersini görüyoruz.
Evet.
Bütün bilimsel verileri incelediğimizde çok karmaşık birbirleriyle ilişki içerisinde sistemler olduğunu görüyoruz. Ve bu sistemlerin hepsinin aynı anda en iyi düzgünlük içerisinde çalışması gerekiyor. En ufak bir kusur, mesela biraz önce verdiğim örnek gibi denge merkezindeki bozukluk bütün vücudumuzu etkiliyor.
Evet.
Hormon sistemindeki bir hormonun bozukluğu bütün vücudumuzu etkiliyor. Kalpteki bir delik bütün vücudumuzu etkiliyor. Akciğerimizdeki bir hastalık yine bütün vücudumuzu etkiliyor. Evet. Yani birinin olmaması veya birinin eksikliği yaşamı bitirmeye veya yaşamı çok zor hale getirmeye yeterli.
Evet.
Bu yüzden evrimcilerin iddia ettiği gibi basitlik veya birinden diğerine türeme kesinlikle mümkün değil.
Evet. Maşallah Kutay Hocam
İnşallah,
bir doktor kadar detaylı biliyor.
Estağfurullah.
İşte vertigodan vücuttaki işte kasların koordinasyonu vesaire. Maşallah hocamızın tabii İşitme Mucizesi adlı kitabı var.
İnşallah.
Denge aleti kulak nasıl inşallah vücudu yönetiyor, işte kasları nasıl koordine ediyor elektrik sinyalleri göndererek vesaire. Onların çok detaylı olarak zaten Sayın Adnan Oktar Harun Yahya Müşter ismiyle yazmış olduğu İşitme Mucizesi kitabında çok detaylı olarak anlatmış durumda.
İnşallah.
Bunu tabii ki bu bilgileri yaymak lazım, anlatmak lazım. Yani paylaşmadıktan sonra Allah'ın üzerinizdeki ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın diyor. Bunları anlatmadıktan sonra görüp ayetleri görüp geçmek anlamında tarif edilen duruma düşmüş oluruz ki Allah'ın beğenmediği bir durum bu. Allah'ın yerdiği, Allah'ın hoşnut olmayacağı bir durum olur. Allah korusun. tabii ki Allah'ın bir delilini görünce, bir ayetini görünce onu böylesine anlatmak, coşkuyla böyle yaymak, herkesin bileceği halde açıklamak, anlatmak gerekiyor inşallah.
İnşallah. Allah şeytan alasın, başka bir ayetine bakmıyorlar mı o deve nasıl yaratıldı diyor. Evet. O gök nasıl yükseltildi diye söylüyor. Ama Allah demek ki bizden bakmamızı, incelememizi, araştırmamızı istiyor, evet, emrediyor bize.
İnşallah.
Ve orada biz her detaya bakıldıkça zaten Allah'ın o mükemmel sanatını görüyorsun, kudretini ve gücüne, evet, şahit oluyorsun. Evet. Ve imanın artmasına vesile oluyor. Zaten Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, değil mi, İman hakikatler üzerinde özellikle duruyor. Evet. Hocamız da zaten eserlerinin yüzde yarısına yakını yama hakikatleri anlatımı üzerine kurdu olan, tabii, zaten maşallah. O insana baktıkça, detayları gördükçe kusursuz ve mükemmelliği görüyor. Ve insan kendi acizinin de farkına varabiliyor orada Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Ve şeytandan Allah'a sığınırım. Allah başka bir ayetine yap. Allah'tan çok, en çok alim olanlar içleri titreyip korkar diye buyuruyor Allah.
Evet,
yani an, yani bilgi sahibi olanlar, detaylı bir şekilde incelemiş olanlar, araştıranlar bilgi sahibi olduğunda o durumun daha iyi farkına varlığından dolayı Allah'ın hoşnut olduğu bir tavrı daha güzel sergiliyor. Allah'tan daha çok korkuyor inşallah.
Elhamdülillah.
Şimdi hocamız Vertigo'dan bahsetti. Onunla ilgili bir kısa film izleyelim. Vertigo baş dönmesi demek. Denge organında bir hasar olduğu zaman hakikaten çok şiddetli baş dönmesi oluyor. Bunu yani çekenler bilir. Özel bir hastalık oluşuyor. Bakın iç kulaktaki denge organının yapısını göreceğiz şimdi. Her insanda yarım daire kanalları var. Özür dilerim. Burada dengemiz sağlanıyor. Bakın bu yarım daire kanalların içinde gezintiye çıktık şimdi. Üç tane kanal var böyle. Birbirine dik açılarla X, Y ve Z koordinatları üzerinde birbirine dik açıyla duruyorlar. Burada kulaktaki işitmeyi görüyoruz. Kulak zarı kemikleri hareket ettiriyor.
Üzengi çekiç.
Evet.
Arka arkaya.
Çok milimetrik yapıdaki kemikler bunlar. Yani biraz değişiklik olsa ses olmaz zaten.
Bu kemiklerin arasında da eklem var.
Evet.
Burada gördüğünüz gibi maşallah. Yani vücuttaki en küçük kemikler. Evet, burada da bir mucize var.
Çok hafif bir vücuttaki en küçük kas kasılarak sesin çok şiddetli olup zarar vermesini ve devam etmesini engelliyor ki biz diğer şeyleri ayırarak duyabilirim diye bütün sesleri. Bunlar da işitmedeki tüycükler. Size yanlış filmi seçtim aslında. Bu işitmeyle ilgili filmdi. Diğer filmi de göstereceğim. Buradaki işitmeyle ilgili tüycükler de atomik hassasiyette kıpırdadıkları için en ufak bir sesleri bile algılayabiliyorlar. Muhteşem bir düzenlikle. Ve bu iç kulakta da işitme gerçekleşiyor.
Maşallah.
Evet, bir şimdi iç kulaktaki yarım daire kanallarındaki inşallah dengeyle ilgili organı görelim. Bu da denge organı bahsettiğim. X, Y ve Z koordinatları üzerinde. Bakın 3 tane kanaldan oluşuyor.
Bunun yaratılışı apaçık bir mucize. Hiç tesadüf diye bir şey yok, kaza diye bir şey yok. 3 ayrı eksen hesaplanmış burada. X, Y ve Z. Yani bir yeryüzüne tam olarak dik olan bir eksen var. Bir yeryüzüne yatay olan bir eksen var. Bir de diagonal, çaprazlama bir eksen var.
Evet, bakın burada gösteriyor zaten. Cihat hocamın bahsettiği, evet, konuyu.
Yani üç boyutlu ortam hesaplanarak bu yaratılan bir, kanal, bir yaratılış var. Üç boyutlu ortam.
Yarım daire kanalı. Bu ikinci yarım daire kanalı ve üçüncü yarım daire kanalı. Bunlar vücudun pozisyonuna göre başın hangi şekilde olduğunu gösteriyor. Evet. Yani yeryüzüne göre, özür dilerim, yer çekimine göre başın hangi pozisyonda durduğunu bize hissettiriyor. Gözümüz kapalı bile olsa bu şekilde dengemizi sağlayabiliyoruz biz.
Evet. Yani uzay ortamda konumumuzu bilebiliyoruz bu şekilde. Nerede olduğumuzu. Bak, nasıl durduğumuzu. Evet.
İçine girdi. İçinde minik tüycükler görüyoruz. Çok Çok minik mikroskopik tüycükler bunlar. Ve bir sıvın içerisindeler bunlar.
O sıvının hareketini algılıyorlar bu tüycükler.
Evet. Mesela başımızı yana eğdiğimiz zaman, öne eğdiğimiz zaman derhal bu tüycüklerde hareket oluyor. Ve hangi pozisyonda olduğumuzu biz biliyoruz buradan. Evet. Gelen bilgiden. Beynimiz bunu algılıyor.
Maşallah. Yani çünkü çok büyük, yani mucizevi bir yaratılış var yine burada. Yani kimse demez yani ben kafamın içinde 3 tane kanal olsun, bunun içinde de özel bir sıvı olsun. O sıvının da bakın viskozitesi dediğimiz o kayganlığı çok önemli. Basit bir sıvı değil yani suyun kayganlığında bir şey değil. Özel bir kayganlığı var. Özel olarak üretiliyor. Oradaki hücreler tarafından yine üretiliyor. Bu 3 kanalın içinde dönecek olan sıvının hareketine göre elektrik sinyalleri üretilsin ve bana ulaşsın, beynime ulaşsın diyebileyim. Yani ben bunu hiçbir şekilde aklıma bile, hayalime bile gelmez. Yani Allah bir örnek edinmeksizin yaratandır. Bedi sıfatı var Allah'ın. Burada sonsuz ilmiyle nasıl bizim dengemizi bileceğimizi Allah yaratıyor burada maşallah.
Maşallah. Evet, bu kanalın içindeki bakın sıvının hareketi tüycüklerde de bir hareket meydana getiriyor. Bu da pozisyon hissini algılattırıyor. Bakın tüycüklerin hareketi görülüyor.
Ve bu yani mikroskopik düzeyde, yani öyle şey boyutta da değil. Çıplak gözle görülebilecek boyutta şeyler değil. Bu tüycükler mikroskopik.
Şimdi burada en ufak bir dengesizlik olduğu zaman bunların üzerinde ağırlık oluyor. Mesela o ağırlıklarda bir ufak bir kayma oluyor. Vertigo denen hastalık oluşuyor. Ama bunun şiddetli durumlarında öyle bir hale geliyor ki o kişi normal olarak emekleyerek dahi yürüyemiyor. Emeklemeye çalıştığı zaman bazen böyle milimetrenin çok ufakta bir kadar bir kayma olduğunda
taşlar var, özel taşlar evet. Var mikrolit denen. O taşlar yerlerinden oynadığı zaman dengesizliğe sebep oluyorlar o zaman. Devamlı surette insan o zaman o tüycükler o taşların yanlış hareketinden dolayı devamlı surette sanki hareket varmış hissiyle devamlı elektrik sinyali üretilip de beyne gönderildiği için sanki konumları değişiyormuş hissine kapılıyorlar. Üretilen elektrik sinyali nedeniyle. Ve devamlı bir vertigo, devamlı baş dönmesiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Evet. Bu bize işte sistemdeki yaratılışın muhteşemliğini gösteriyor.
Evet.
O kişi emekleyerek dahi yürüyemiyor.
Evet.
Yani emeklemeye çalıştığı zaman kolları ve bacakları üzerinde bir o tarafa düşüyor, bir bu tarafa düşüyor.
Ayakta duramıyor, dik olarak durması mümkün olmuyor. Vertigo hastalığında bu şekilde.
İnşallah. Yani bu bize ne büyük nimet olduğunu gösteriyor. Allah hastalık hallerinde özel olarak yaratmış. Evet. Fakat öyle bir hassas denge var ki bakın milimetrenin çok ufakta biri kadar bir kayma olduğu zaman ve daha sonra da Allah'ın dilemesiyle kimse de sebebini bilmiyor. O kayma kendiliğinden düzeliyor. Düzelmese o kişi müthiş bir baş dönmesi ve mide bulantısıyla hayatını devam ettirmek zorunda kalırdı ki bu da yani çok zor böyle bir şekilde yaşamak Allah'ın dilemesi dışında. Ne yürüyebilir ne başka bir iş yapabilir. Ama her an bu bizde mükemmel olarak orada tabii. Ağırlıklarıyla duruyorlar. Ve en ufak bir şeyi hareketi de algılayacak şekilde ki mikroskopik bu hareketler. Yani tüycükler böyle filmde görüldüğü gibi büyük değil.
Evet.
Bunlar böyle mikroskopla dahi görmek mümkün değil. Yani elektron mikroskopla ancak ortaya koyabileceğimiz yapıda küçük tüycükler. Bunların hareketinden dolayı elektrik sinyalleri oluşuyor. İyon giriş çıkışları oluyor. Bunların kontrol ettiği kapılar var, özel kapılar var. Bir parça böyle hareket olduğu zaman oradan iyon girişi oluyor. Tuz iyonları ve potasyum arasındaki denge değişiyor ve bundan elektrik sinyali oluşuyor. O elektrik sinyali beyne gidiyor. Beyne giden sadece bir elektrik sinyali var. Giden elektrik sinyalinden beyin bizim hangi pozisyonda olduğumuzu algılıyor.
Evet.
Yani başımıza göre vücudumuzun pozisyonu nasıl hep bu şekilde algılanıyor. Ve ona göre biz dengemizi sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Beyinden kaslara emir gidiyor. Yani vücudun yere göre hangi pozisyonda olduğunu bilip onu dik tutacak şekilde, onu dengede tutacak şekilde kaslara emir gidiyor. Mesela hızla koşan birinde değil mi? Ağırlık merkezi sürekli olarak değişiyor vücudun ağırlık merkezi. Hep ileriye bir adım atıyorsunuz süratle. Mesela diyelim ki voleybol oynuyor kişi veya futbol oynuyor. Ağırlık merkezi değişir, vücudun pozisyonu da sürekli değişir. Yana hareket yapar, çapraza hareket yapar, geri gidebilir değil mi? Burada eğer ağırlık merkezini koruyacak şekilde kaslara anan mükemmel sinyal ve emir gitmese mutlaka düşer kişi. Hı hı. Ama öyle hesaplar yapılıyor ki hatta 2 milisaniye önde gidiyor beyin. Hangi pozisyonda olacağınızı önceden tahmin edip önden kaslara emir gönderiyor. O evet. Giriş süresinde böylece son ana bırakmış olmuyor. Yani hareketin maşallah. Önünde giderek kapaklanmamızı engelliyor bizim.
Evet.
Bu maşallah. Muhteşem bir sistem. Yani anlatıyoruz ama böyle bir hesabı yapmak yani hiç kimse yapamazdı bunu. Hiçbir bilgisayar da yapamaz. Evet. Ama insan beyni sürekli yapıyor bunu ve çok doğal karşılıyoruz.
Bir jet maşallah. Pilotunda bunu en sık bir şekilde gözlüyoruz inşallah. Çünkü bir jet pilotu hareket eden uçağın 3 boyutlu ortamda işte dik olarak yükselebiliyor ya da yere doğru hareketinde bulunabiliyor. Ters dönebiliyor uçak vesaire. O 3 boyutlu konumu anlık olarak bakın ne kadar mükemmel bir şekilde yaratılıyor. Tek bir insanda bunun mükemmel olarak çalışması mucize tabii ki.
Maşallah.
Ama 7,5 milyar insan var. Bakın hepsinde mükemmel olarak çalışıyor mu? Çalışıyor. Hastalık oluyor mu? Evet, hayatın belli bir döneminde kısa süreli de olsa Allah bu hastalığı özellikle veriyor. Bunun nimet olduğunu, mucize olduğunu insan hatırlasın diye tabii ki.
Maşallah.
İnşallah Rabbine dönsün diye, tövbe etsin, arınmaya çalışsın diye Allah'ın özellikle yarattığı bir durum hastalık tabii ki. Ama bakın 7,5 milyar insanda mükemmel olarak yaratılıyor. Ve bundan önceki yaşamış olan insanlarda da yine aynı şekilde vardı. Hayvanlarda da yine aynı şekilde, pek çok hayvanda yine aynı şekilde var. Tek birinde olması mucizeyken 7,5 milyar ve milyarlarcasında da yine aynı şekilde olması Allah'ın bakın sonsuz ilimle nasıl yarattığını, her yere hakim yegane güç olduğunu bir kez daha anlayalım diye var inşallah.
Maşallah.
Kur'an üzerinden biraz bahsedebiliriz bilmiyorsanız. Mesela denizlerin karaları oranı var belli bir miktarda ve bu son dönemdeki modern teknolojide bulunmuş bir oran. Allah Kur'an'da ayetlerinde denizlerin karalı oranını şu şekilde aslında bize açıklıyor. Kur'an'da geçen deniz ve kara kelimelerin miktarları var. Bunlar rakamlara baktığımızda bu rakamların o orana denk geldiğini görüyoruz. Kara kelimesi Kur'an'da 13 kere ifade olarak geçiyor. Deniz kelimesi ise 32 kere. Toplamda bu kelimelerin toplamı 45. 45'in 13 oranı ve 45'in 32 oranı bize yeryüzündeki denizlerin karaların oranını veriyor. Bu oran %28'e %72 şeklinde. Biz karaların %28, denizlerin de %72 oranı olduğunu görüyoruz bu sayede. Kelime tekrarlarıyla %72, %71'e %29 olması gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah doğrusunu alabilir. Bu oran bize Kur'an'da bu şekilde geçen kelime tekrarlarıyla Allah bize bildirmiş oluyor inşallah.
Maşallah.
Evet, bu tam da, küsuratıyla yani.
Evet, küsuratıyla evet. Tamamen Kur'an-ı Kerim'in sonsuz her şeyi yaratmış olan, yerleri ve göğü yaratmış olan Rabbimizin sözü olduğunun bir başka kanıtı daha olmuş evet, oluyor inşallah.
Maşallah.
Niye? İmanımızı sağlamlaştıralım diye Allah özellikle çıkarıyor bunları. İnşallah müminler imanlarını sağlamlaştırsın. İnkar edenler de Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha anlasınlar diye inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yine bir başka yaratılış mucizesi güvercin gagasındaki manyetik yapıyla Allah yaratılış delillerini ortaya koyuyor inşallah. Bir güvercinin binlerce kilometrelik uçuş menzili göze alındığında yuvası minicik bir noktadan farksız tabii ki. Ancak buna rağmen güvercinler yuvalarının yolunu tanımadıkları bir bölgede olsalar bile her zaman bulabiliyorlar. Güvercinin gagası elektron hızlandırıcı laboratuvarda bilim adamları tarafından oldukça ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, yapılan araştırmalarda da sonuçlar ortaya çıkıyor. Güvercinlerin üst gagasını kaplayan derinin duyusal sinir hücresine giden ince liflerinde, dendritlerinde demir içeren makemit ve manyetik parçacıklara rastlamışlar. Dendritler 3 boyutlu ve oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Dünyanın dış manyetik alanına çok duyarlı olan özel yaratılmış bu alıcılar manyetik alanda meydana gelen değişikliği 3 bileşeniyle ayrı ayrı analiz ederek elde ettiği verilere göre yönlendirme yaptığı tespit ediliyor. Bu şekillere dünyanın manyetik alanıyla etkileşim sağlayan manyetikli hücreler algıladıkları verileri sinirlere iletir. Sinirler ise bunları elektrik sinyallerine çevirerek beyne yorumlaması için gönderir. Bu şekilde dünyanın manyetik alanıyla etkileşim sağlayan insanların güvercinin ilk yaratıldığı günden beri sahip olduğu bu sistemin benzerini yapabilmeleri ise çok uzun süren araştırmalar sonucunda mümkün olmuş ve üç eksenli manyetometreler yapılabilmiştir. Yani milyonlarca yıldır var bu sistem zaten. İnsan bunu taklit ederek manyetometreler yapılıyor. Posta güvercinleri üzerinde yapılan deneylerde güvercinlerin bölgelerinden ayrılmadan önce muhtemelen bölgenin coğrafi özelliklerine bir defa daha bakmak için evlerin üzerinde son bir tur attıkları gözlemlenmiştir. Yollarını bulmada o bölgenin özelliklerini tanımanın ne kadar önemli olduğunu denemek için yapılan deneyde güvercinlerin gözlerine opak lensler takılarak kuşun önünü 1-2 metre dışında görebilmesi engellenmiştir. Ancak kuşlar yine de evlerini bulmuşlardır. Daha sonra güneşi hissederek yollarını buldukları öne sürülmüş, ancak hiç güneşin olmadığı bir kış gününde de bırakıldıklarında yine evlerine dönebilmişlerdir. Ancak başlarının üzerine dünyanın manyetik etkisini yok edebilecek güçte mıknatıslar konulduğunda kuşlar yollarını kaybetmiştir. Buradan kuşların rehberlerinin dünyanın manyetizması olduğu anlaşılmıştır. Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Manyetik alan hesabıyla yön buluyorlar.
Bir de birkaç tane deney yapıyor. O mıknatıslardan koyuyor bu gagaların üzerindeki o manyetik alan olsun diye. Hakikaten ilk başlarda tam yönünü bulamıyor. Bir zaman sonra ona da şey yapabiliyor. Tekrardan onunla beraber rotasını bulabiliyor.
Düzeltiyor hatayı.
Evet, ilk başta bir şaşırtma oluyor. Biraz zaman geçtikten sonra tekrardan doğru sapmayı doğrultabiliyor. Böyle mıknatıs gibi manyetik alanı etkilemeyecek şeyler koyar. Pirinçten, malzemelerden birkaç deney yapıyorlar. Evet. Onlara zaten hiçbir sapma olmuyor. Bir zaman da koku alma duyularından kaynaklandığına dair bir araştırma yapıyorlar. Ondan kaynaklanıyor olabilir mi diye. Cerrahi operasyonla koku alma duyularını ortadan kaldırıyorlar. Onda da herhangi bir sapma olmuyor. Maşallah.
Maşallah.
Ve bu güvercinlerdeki bu sistemde GPS sistemi dediğimiz o konumlandırılmış yer bulma sistemi teknolojisi tam birebir uyuyor.
Maşallah.
Bir veri alma yeri var. Sinyalleri aldığı yer var.
Hmm.
O sinyalleri yani bir uydu gibi düşünün. O uydudan gelen bir merkezden o verileri alıyor. O dünyanın coğrafi şekilleri oluyor zaten. Nasıl bir paneller oluyor GPS sisteminde? Burada o gagasındaki manyetik kristaller onu sağlıyor. Hmm. Bir algılayıcılar olması gerekiyor sonuç itibariyle. Uydu sisteminde bilgisayarlar var. Çok gelişmiş bilgisayarlar var. Gelen sinyalleri, verileri belli analitik şeylerden geçiriyorlar. Ve bir istatistik rakamlar çıkartıyorlar. Burada da güvercinlerde muhteşem bir aslında beyin sistemi var. O çünkü gelen verileri aynı şekilde yorumlanması gerekiyor. Hmm. Ve ona göre bir hareket yapılıyor. Ve güvercinlerin bu özelliği 1100'lü yıllardan beri kullanılan bir özellik. Ta Bağdat döneminden beri posta güvercinler kullanıyorlar.
Evet.
Hatta böyle bir 1800'lü yıllarda bu Reuters ajansının sahibi Almanya'dan Brüksel'e böyle haber dağıtıyor. Bayağı bir haber dağıtımını da evet. gerçekleştiriyorlar maşallah.
Hatta okyanusa açılıyor bir gemi. Keşif amacıyla çıkmış bir gemiyi düşünelim. Okyanusun ortasında o posta güvercini bırakıldığında işte İngiltere ya da İspanya'ya filmlerde de görmüşsünüzdür. Rahatlıkla hiç eliyle koymuş gibi yuvasına aynen geri dönüp maşallah. Mesajı iletebiliyor. Maşallah.
Biz dünyanın bir manyetik alanı olduğunu pusulanın keşfiyle öğreniyoruz. Son yüzyıllardaki yapılan keşiflerle daha derinini öğreniyoruz. Sebebini öğreniyoruz. Dünyanın manyetik alanının sürekli değiştiğini, yavaş değişimler yaşadığını öğreniyoruz. Ama biz bunları bilimsel verilerle, bilimsel deneylerle, analizlerle öğreniyoruz. Evet. Ama bu güvercin milyonlarca yıldır hiç değişmeden
bu sistemle
aynı sisteme
yaratılmış.
Sahip ve evet, bu sistemle evet. yaratılmış. Ve bu sistemin uzmanı, evet. bir yani bir manyetik alan bilgisi olmayan birinden, bir insandan çok daha iyi bir şekilde bu sistemi kullanıyor ve yön buluyor. Aynı zamanda yön bulma sistemlerini diğer canlılarda da görüyoruz. Ya çok mucizevi bir özellik. Çünkü yön bulmak için görünmeyen bir sistemi kullanıyor. Manyetik alanı gözle göremiyoruz.
Tabii.
Mesela bakteriler. Bakteriler manyetik ufak proteinler oluşturuyorlar ve bunlara manyetit adı veriliyor. Bu manyetitleri de yan yana dizerek bunu bir pusula olarak kullanıyorlar. Bir bakterinin manyetik alanı bilmesi tamamıyla mucize. Herhangi bir araştırma yapması mümkün değil. O üreteceği proteinlerin yapısını bilmesi mümkün değil.
Tabii.
Bunun bilgisinin ilk başta içerisinde DNA'sında kodlu olması gerekiyor ve buna bakarak üretmesi gerekiyor. Üretecek sistemlere sahip olması gerekiyor. Biz burada Allah'ın yaratılışını görüyoruz inşallah. Bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Bir mucizeye şahit oluruz inşallah.
Elhamdülillah. Maşallah.
Maşallah.
Bilmiyorum, mesela normalde bu teknolojik olarak olan şeyler son derece hani gelişmiş teknolojiyle elde edebiliyor. Burada ufacık bir güvercinden, bir bakteriden bahsediyoruz. Ve ufacık kalbi var bunun ve etten, yağdan oluşan bir malzemesi var nihayetinde. Böyle hani o hücrelerin bunun yapma teknolojisi olması kendi başına mümkün değil. Belli ki o aslında kendisine ait bir yetenek dedi. Allah'ın ona bahşetmesiyle, onu yardım etmesiyle onu gerçekleştiriyor inşallah.
Evet. Yani bu sadece genetik özellikten kaynaklanan bir şey değil. Bambaşka bir şey var burada. Allah'ın ilhamı var. Mesela arı dansında bunu çok net olarak görüyoruz. Yani sadece manyetik alan ölçme, ona göre ayarlama yapma. Tamam, orada bazı genetik özellikler de ön plana çıkıyor ama şimdi mesela arıların dansında Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Bunun böyle genlerle, genetik özelliklerle açıklanması mümkün değil. Bakın şimdi deney yapıyorlar. Hatta deneyin içinde yön değiştirmesine, platformu çevirmelerine rağmen evet biraz kısa bir ara vereceğiz. O zaman kısa bir aradan sonra arı filmine devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arıların dansıyla ilgili bir video seyrediyorduk. Hocam oradan başlayalım.
İnşallah. Arıların şimdi dans, nasıl dans ettikleri ve nasıl yön bildirdikleri bunun hiçbir şekilde genetik özelliklerle, proteinlerle de açıklanabilir yönü yok. Mesela güvercinlerde manyetik alan ve onun algılayıcıları vardı ama bakın şimdi arılar nasıl hesapla adeta düşünürcesine, matematikçilerden daha üstün bir şekilde şimdi yön bulduruyorlar. Deney için öncelikle bir cam yüzeyi olan, bakın burada bir işte kovanı gösteriyor. Böylelikle arılar böyle daha rahatlıkla kaydediyorlar. Alıyor bir şekerli su, arıların ilgi göstereceği. Bunu biraz öteye koyuyor deney yapan kişi. Yerleştiriyor, bir kararız yüzeyi yerleştirdi ve arıları işaretliyor. Ki dönen arılar, hangi arılar geri dönüp haber veriyor onu görmek için boyayla işaretliyorlar. Bunu çeşitli mesafeler için yapacaklar. Şimdi en yakın mesafeye koydu. Uzaklık tarifini arıların nasıl yaptığını tespit ediyorlar. Dönen arı, kovana dönen arı, işaretli arılar önce diğer arılarla yaptıkları şerbetten tattırıp sonra da dans etmeye başlıyorlar. Özel bir dans yapıyor. İşte sola daire çiz, sağa daire çiz. Bir sola bir sağa daire çiziyor. Dans saat yönünün önce tersine ve sonra da düzün olmak üzere iki daire çizerek 8 şeklinde yapılan kısa bir dans. Bu dansın şeklini gösteriyor şimdi. Nasıl yaptığını. Daha sonra şerbet tabağını kovandan 100 metre uzağa taşıyorlar. Bu sefer başka bir renkle işaretliyorlar, mor renkle. Bu arılar kovana döndüklerinde yaptıkları dans öncekilere göre biraz daha uzun. Şöyle ki sola daire çiz, ortada titre, sağa daire çiz. Bak burada gösteriyor ne şekilde yaptığını. Ortadaki sallanma hareketinin uzunluğunun uzaklığı ve yönü anlattığı tespit ediliyor. Aynı zamanda yönü de gösteriyor. Hem uzaklığı hem yönü. Ve böylece kronometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığını da sayıyorlar. Sayılıyor işte şimdi kronometre ile 15 saniye süre tutarak. ...100 metre mesafeyi 15 saniyede 10 turluk dansla anlattı. Şimdi mesafeyi aşama aşama arttırıyor. 200 metre ve daha yukarılara çıkararak. Ve arıları farklı renklerde işaretleyerek danslardaki değişimleri gözlemliyorlar. Hangi mesafede nasıl dans ediyor ona bakıyorlar. 1 kilometreye çıkardılar. 1000 metre yani. Ve kaç titreşim yaptığına bakıyor. kronometre çalışıyor. 15 saniye süreyle ölçüm yapıyorlar. 15 saniyede 5 turluk bir hızla anlatıyor. Bunu bir çizelgeyi işaretliyorlar. Dans aynı ama daha uzun mesafeyi anlatmaya çalıştıkları için bu yaptıkları dansların şekli ve titreşim sayıları da farklılaşıyor. Dolayısıyla aynı sürede tamamlanan tur sayısı da azalıyor. 100, 200, 500, 1000, 4000 ve 8000 metre mesafelerle deneyi tekrarlıyorlar. Bakın görüyorsunuz azalarak devam ediyor. Sonuç şu, tarif edilen yer ne kadar uzaktaysa ortada yapılan sallanma dansı da o kadar uzuyor. Evet. Arıların kovanın yerini bulabildikleri maksimum mesafe ise 12 kilometre. Aynı zamanda sesle tarif kullanıyorlar. Bakın hassas bir mikrofonla da ses takibi yapılıyor. Kesik bir çığlık gönderiyorlar. Ses. Şimdi nasıl yön tarifi yaptığını hep birlikte izleyeceğiz. Mesafe doğru anlatılsa bile yön doğru olmadıktan sonra bu bilgi de tabii ki hiçbir işe yaramaz. Şimdi sabit bir kameradan çekim yapılıyor. Yukarı yerleştirilmiş olan. Arı peteği altta dönen bir platform üzerine yerleştiriliyor. Hareketli bir platform ve döndürülecek. Solda görüldüğü gibi arıların üzerinde durduğu petek döndürülmesine rağmen sağda arının dans yönü bundan hiç etkilenmiyor. Ha, bu muhteşem bir mucize.
Evet.
Çünkü tepedeki güneşi referans alarak hep aynı yöne dönüyor. Sürekli ayar yapıyor platform dönmesine rağmen. Bakın döndürüyorlar platformu ama onun gösterdiği yön hiç değişmiyor. Yani hep doğru yönü gösteriyor. Dönen platform maşallah olmasına rağmen. Ayar yapıyor sürekli olarak.
Maşallah.
Maşallah. Çünkü güneşi referans alıyor. Daha şaşırtıcı olan solda gördüğünüz gibi petekler normalde kovanda durdukları gibi yere dikey pozisyona getirildiğinde, bakın dikey pozisyona getiriliyor. Arılar bu sefer güneş yerine yer çekimini referans alarak dansın yönünü değiştiriyor.
Maşallah.
Maşallah.
Çok iyi.
Ama gene anlatmak istedikleri yeri diğer arılara tam olarak anlatabiliyorlar. Referansı değişti şimdi. Yer çekimini referans maşallah olarak yapıyor bunu. Bakın şematik olarak gösteriyor. Bu gördüğünüz çizimde arıların dikey duran petekte bunu nasıl yaptığı anlatılıyor. Güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını, şimdi besin kaynağı bakın güneşe göre 80 derece sağda. Evet burası çiçek kaynağı, 80 derece sağda görüyoruz güneşe göre. Kovanda yere dik olarak duran peteğin üzerindeki arı, burada bakın dik olarak duran arı, dikey doğrultuda sağa doğru dikeyden, bakın dikey güneşi güneşe göre dikey, sağa doğru 80 derecelik bir açıyla anlatıyor. Bu güneşe göre 80 derece demek. İşte burada arı besin kaynağının güneşe göre 80 derece sağda kaldığını anlatıyor. Bakın titreşimi güneşe, dikeye göre 80 derece. Gün içinde güneşin yeri değişip besin kaynağıyla aynı hizaya gelince güneş hep yer değiştiriyor. Her 4 dakikada 1 derece yer değiştiriyor. Arının dans yönü de tam olarak dikey istikamete dönmektedir. Yani güneşe göre de süre ayar yapıyor. Hareket eden güneşe göre. Burada gördüğünüz arı tam olarak güneşe doğru gidilmesi gerektiği yeri tarif ediyor. Son olarak dansı izleyen arıların yön bilgisini doğru anlayıp anlamadıklarını belirlemesi için beyazla işaretleniyorlar. Bakalım dinleyenler de bunu doğru anlamış mı? Bakalım besin kaynağının yerini de bulabilecekler mi? Onları işaretliyorlar. Evet, hop. İşaretlenenler doğru yere geliyor.
Maşallah.
Tam alması gereken yakıtı alarak da ne fazla ne eksik. 1000 metre uzaklıktaki tabağın, bakın 1 kilometre, arının boyutlarına göre 1 kilometre çok uzun bir mesafe.
Evet.
Bir insan için belki 40 kilometre, belki 100 kilometre bir mesafe. Yol tarifi demek ki mükemmel olarak yapılmış. Yani bunun şimdi hiçbir izahı yok. Allah'ın ilhamından başka, değil mi, inşallah? Çünkü burada bir hesap var. Mesela güneşin hareketini hesaba katıyor. Ona göre belirliyor yönü.
Evet.
Mesafeyi de titreşim sayısıyla nasıl ölçüyor? Yani mesela 1000 metre uzakta olduğunu neye göre 1000 metre? Değil mi? Arının beyni yok ki. Ve ona göre titreşim sayısı, süresi uyguluyor. Ona göre mesafeyi belirliyorlar. Bir de kalkıyor, yani yönünü ayarlıyor. Değiştiriyorlar platformu, çeviriyorlar. Hiç şaşırmıyor. Bakıp bakması bile şüpheli arada. Yani normal hemen güneşe göre, güneşi referans alıyor tabii. Ona göre sürekli ayar yapıyor.
Maşallah.
Kaldırıyorlar, dikey hale getiriyorlar. Bu sefer yer çekimine göre, mesela güneşi dikey çizgi olarak kabul ediyor. Ona göre açı belirliyor. Aynı hizaya geldiği zaman dikey çizgi üzerinde yapıyor. Güneşin hareketleriyle sürekli olarak o açıyı kapatıyor.
Güneşi referans alıyorlar ama güneş de sabit değil aslında. Her 4 dakikada bir derece ilerliyor güneş.
Yer değiştiriyor.
Şimdi yer değiştiriyor ve bunu arılar aldıkları tarifi buna hesaplayarak değerlendiriyorlar. Evet. Gideceği mesafe diyelim 20 dakikada varacak. O 5 derecelik farkı hesaplayıp ona göre gidiyor, ona göre yakıt alıyor. Müthiş bir hesap yapıyor. Arının beyni ufacık. Bir şuuru olduğundan hepimiz şuuru yok deriz. Herhangi bir şey bulabileceğini, icat edebileceğini, düşünebileceğini hiçbirimiz kabul etmez. O zaman bunun Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Orada tarife verene tam bir güven var aynı zamanda. Oradan Allah'ın ilhamıyla bir tarif geliyor. Allah'ın ilhamıyla orada tarife tam bir güven var. Tam yetecek kadar besin alıyor. Eğer o tarif yanlış çıkarsa arı hayatını kaybedecek. Buna rağmen tam besini alıyor, tam hesaplamayı yapıyor. Müthiş bir şekilde besinin yerini buluyor. Kovan için gerekli olan besini alıp, polenleri alıp dönüyor maşallah. Burada bir mucize, yine bir mucizeyle karşı karşıya kalıyoruz. İlk yarıda söylediğimiz gibi Allah'ın yaratmasında tamamen bir doğaüstü, yani doğanın veya bir insanın, bir aklın gerçekleştiremeyeceği, icat edemeyeceği, oluşturamayacağı şeyler var. Buna da mucize diyoruz inşallah. Allah'ın mucizelerini canlarda adım adım her anda görüyoruz maşallah.
İnşallah.
Evet, mesela güvercinlerdeki sistemde manyetik alan belirleme özelliği ve alıcıları vardı. Burada o da yok. Yani arının üzerinde böyle algılayıcı bir sistem, yön ölçme, bir proteinsel bir yapı, bir DNA özelliği değil bu. Tamamen hesap, bakıyor, yön belirliyor. Sürekli yönünü ayarlıyor.
Denizciler böyle yapar. Normal çeşitli ölçümler yaparlar. Çeşitli aletleri vardır. Hatta onun özel bir isim vardı, şimdi hatırlayamadım. Çeşitli ölçeklerle güneşin ufuk çizgisine olan açısını hesaplayarak, okyanusta bulundukları her taraf denizlerle kaplıyken, hiçbir şekilde kara görünmezken, yerlerini o şekilde belirleyip yönlerini çizebiliyorlar.
Evet.
Arı benzeri şekilde maşallah mühendislik hesapları yapıyor maşallah.
Maşallah.
Burada
hiçbir eğitim almadan yapıyor bunları.
Hiçbir eğitim almadan, bir kaptanlık eğitimi almış mı almamış, pilotluk eğitimi almış mı almamış, mühendislik biliyor mu bilmiyor, trigonometri biliyor mu, hayır bilmiyor. Yani toplamayı çıkarmayı biliyor mu deseniz, tabii ki bilmiyor deriz. Çünkü evet, bir hayvandan bahsediyoruz. Beyni bir toplu iğnenin başı kadar bile vardır ya da yoktur. Daha küçüktür hatta.
Bir de bunu, yani bir tane kovandaki bir tane arı yapmıyor.
Evet.
Kovandaki bütün arılar bunu yapabiliyor.
Maşallah.
Dünyadaki bütün arılar bunu yapabiliyor. Bal arıları bunu yapabiliyor. Değil mi? Yani ve doğdukları andan itibaren, dediğim gibi, herhangi bir eğitim almadan bu ilimle doğrultulmuşlar.
Evet.
Bu özellik var. Bir de yani bir iletişim var aslında. O da çok önemli bir şey. Kendi aralarında yani dansla olan bir iletişim var. Tarif ediyor. Diğerleri de onu algılıyor ve doğru anlıyor. Yanlış da anlamıyor.
Hı hı.
Yani o da çok mucize yani. O şekilde tam tarif edilmiş olması.
Evet.
Diğerlerinin de onu anlayabilecek şekilde olması tam bir mucize yani Allah'ın izniyle.
Maşallah. Tabii. Bunun tabii nasıl olduğunu sorulması gerekiyor. Yani mantıklı bir insan, makul bir insan nasıl oluyor diye sorması gerekiyor. Allah bize açıklıyor. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Rabbin bal arısına vahyetti diyor.
Evet,
Allah'ın emri. Hı. Vahyetti. Mesela Hazreti Musa'nın annesine nasıl vahyediyor Allah? Değil mi? O sandığı suya bırakmasını vahyediyor inşallah. Bal arısına vahyediyor. Allah'ın emriyle hareket ediyor.
Evet.
Zaten başka hiçbir açıklaması olamaz. Yani arının beyni yok, arının bir sinir... Ya beyni olmak da bir şey değil ki. Yani insan yapamıyor, yapamaz bunları. Hiçbirimiz yapamayız. Kendini düşünsün insan. Bir yere gidecek, orada bir şey bulacak, geri dönecek, bunu başkalarına anlatacak. Bu ancak sözlerle, kelimelerle, yön göstererek, değil mi? Belirli teknoloji kullanması lazım. Gidecek kimse de onda özel bir teknoloji kullanarak bulabilir. Ya da yolu sonra sonra bulabilir mesela. Öyle olabilir. Ama burada öyle bir şey yok. Arı gidiyor bir yer buluyor, dönüyor, dans ediyor. Dans ederken de sürekli ayar yapıyor güneşe göre. Şimdi mesela gidip geldiğinde güneş yer değiştiriyor. Ama o güneşin ne kadar yer değiştirdiğini bilip en son noktasına göre referans alarak araya bunu tarif ediyor. Arada giderken yine güneşin hareketini hesap ederek orayı buluyor. Çünkü bir süre alıyor oraya gitmesi. O süre içerisinde güneş yer değiştiriyor. Her 4 dakikada bir derece yer değiştiriyor. Gidip gelmelerde güneşin yeri hep farklılaşıyor değil mi? Gittiği anla, yol çıktığı anla döndüğü an arasında fark var. Hep ayar yaparak dans ediyor. Bunu algılayan arı da, bunu anlayan arı da o güneşe göre ayar yaparak gidiyor orayı buluyor. Ya bu böyle çok çok sübhanallah, maşallah.
Maşallah, elhamdülillah.
Demek ki Allah ayet-i kerimede de bize bildirildiği üzere hayvanlara vahiy ile hareket ediyorlar hayvanlar.
Maşallah.
Hayvanların kendilerine ait bir düşünme yetileri yok. Hayvanların kendi kendilerine bir karar alma şeyleri yok, yetenekleri yok. Ne var? Allah'ın tecellileri olarak davranışlarını görüyoruz.
Maşallah.
Yani o davranışlar onlar akılcı davranışlar, hayvanlarda gözlediğimiz davranışlar onlara ait şeyler değil. Onların keşfettiği, onların buldukları şeyler değil. Bu evrimci ateist zihniyet bazı belgesellerde duyarsınız. Ne diyorlar? İşte hayvanlar işte böyle bir sistem geliştirmişler. Ya bunun laboratuvarı yok. Bunun belli bir okulları yok, fakülteleri yok bunların devam ettiği, öğrendikleri, kendi kendilerini geliştirebildikleri bir şey söz konusu değil burada. Bunlar şuursuz, bilinçsiz canlılar. Burada Allah'ın tecellisi var. Bunu söylemek lazım. Bu apaçık bir şekilde duruyor. O trigonometri hesapları bu hayvanlara verilemez. Bunların kendi icatlarıdır denemez.
Kaldı ki şuurlu bilim adamları giriyorlar. Bu canlıları taklit ederek bir şeyler icat ediyorlar. Allah'ın izniyle bir şey icat etme yetisi olan insanlar doğaya bakıyorlar. Karşılaştıkları bir sorunu çözmek için doğada daha önce yaratılmış bir çözümü kullanıyorlar, alıp kullanıyorlar. Evet. Bunu da bu ilmede biyomimikri adı veriliyor, biyomimetik adı veriliyor. Doğayı taklit ederek en uygun çözümü buluyor bilim adamları. Burada bilim adamları son zamanlarda bir sünger canlısını inceliyorlar. Fiber optik kablodan daha etkin bir iletim sistemi var bu sünger canlısında. Bu sünger canlısının türü Rosella rakovitsa türü süngerler ve 200 metre derinliklerde yaşıyorlar. 200 metre derinlikte yaşıyor deme 200 metre derinlikte yaşıyorun anlamı çok az ışık oraya gittiğini gösteriyor ve az ışık olması demek fotosentezin çok az yapılabiliyor olması demek. Ve bu nedenle bu süngerin besine ihtiyacı var. Hı hı. Ama fotosentez yapan canlı sayısı az. Oradaki yaşayan canlı sayısı az. Süngerin, doğal olarak süngerin besin bulma ihtimali azalıyor. Bunun için Allah müthiş bir sistemle donatmış süngeri. Süngerin içinde silisyum oksitten oluşan dikenler var. Silisyum oksit de camın ham maddesi, yani şeffaf bir madde. Bu şeffaf madde aynı günümüzdeki ışığı ileten fiber optik kablolar gibi, ışıkla veri iletiminde kullanılan fiber optik kablolar gibi ışığı iletiyor. Işığı ilettiği yer çok ilginç. Yeşil yosunlar. Deniz süngerinin içinde bazı yeşil yosunlar yaşıyor ve bu yeşil yosunlar ışığı kullanarak fotosentez yapıyor. Burada simbiyotik bir yaşam biçimi görüyoruz. Yani sünger yeşil yosuna fayda sağlıyor, yeşil yosun da süngere fayda sağlıyor. Yeşil yosun yaptığı fotosentezle, süngerin yardımıyla yaptığı fotosentezle süngere besin sağlıyor. Sünger de yeşil yosunun yaşamını sürdürebilmesi için ona ışık sağlıyor. Işık sağladığı sistem de bu fiber optik kablo sistemi.
Maşallah.
Bu sisteme baktığımız zaman, elektron mikroskobu altında incelediğimiz zaman uçlarında yıldız görünümünde mercek görevi yapan yapılar olduğunu görüyoruz. Yani mercekle 200 metre derinliğe gelen az miktardaki ışığı topluyor. Daha sonra kablo sistemiyle, şeffaf kablo sistemiyle, kablo sistemine benzer bir sistemle yeşil yosuna iletiyor. Ve çok verimli bir şekilde fotosentez gerçekleştiriliyor. Bunun veriminden yola çıkıyor bilim adamları. Bizim çünkü fiber optik kablolarımız bu kadar verimli değil. Ama bir canlı da proteinlerden yapılmış, yağdan yapılmış, karbonhidrat içeren bir canlının ışığı iletme kabiliyeti bizim laboratuvarlarda üretebildiğimizden çok daha gelişmiş bir düzeyde. Hı
hı, maşallah.
Cihaz Hocam biraz önce söylemiş, hani evrimci belgesellerde canlı kendi kendine bunu oluşturdu deniyor. Canlı bunu üretti deniyor. Haşa, burada Allah'ın yaratması var. Hı. Çünkü yani şuurlu bilim adamları, zeki bilim adamları laboratuvarlara giriyorlar. Böyle bir şey üretemiyorlar. Böyle bir şey üretebilmek için doğadaki yaratılmış örneği taklit ediyorlar. Burada aklın sadece Allah'a ait olduğunu görüyoruz. Allah'ın aklı var, Allah'ın yaratması var. Biz gölge varlıklarız ve sadece Allah'ın aklını taklit edebiliyoruz. Allah'ın bize izin verdiği kadarını taklit edebiliyoruz, kullanabiliyoruz elhamdülillah. Çünkü Allah'ın yarattığı canlılar çok daha kompleks, çok daha güzel, düzenli yaratılmış biçimde maşallah. Aynı zamanda burada iki farklı canlı var ve iki farklı canlının bir arada yaşaması söz konusu. Bu da çok mucizevi. İki canlının arasında iletişim kurabilecekleri hiçbir imkan yok. Yeşiliyorsun, sen bana fiber optik sistem döşe, ben de sana fotosentez yapıp besin vereyim demiş olamaz. Hani evrimcilerin iddia ettiği şekilde milyonlarca yıllık bir süreç içinde bir araya gelip yaşayacak bir sistemi kurmuş olamazlar. Normalde süngerin bir fiber optik sisteme ihtiyacı yok. Kendine bir yarar sağlamıyor. Fiber optik sisteme yeşil yosunun ihtiyacı var. Yeşil yosuna da süngerin ihtiyacı var. Allah ikisini birbirine uyum içerisinde yaratıyor. Maşallah. Her zaman aynı canlı içindeki uyum içerisinden söz ediyoruz. İnsan vücudunun içindeki uyum var. Diğer canlıların içindeki uyum var. Ama burada maşallah Allah çok mucizevi bir şekilde yaratmış. İki farklı canlı arasında da uyum var. Maşallah. Ve birbiriyle tam bir uyum içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri için mükemmel şekilde sürekli çalışıyorlar maşallah.
Evet. Maşallah. Onu da yine Allah emrediyor.
Maşallah.
O bitkiye nimet olarak onu Allah görevlendirmiş. Maşallah. O şekilde ilham ediyor, emrediyor. Onun rızkını da o şekilde sağlanmış oluyor dolaylı da olsa. Evet, dolaylı da değil aslında, direkt olarak sonuçta yani.
Maşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Bir ayet-i kerimede Allah evrimcilerin, darwinistlerin, Allah'a inanmayanların, hatta darwinist deyince tabii Allah'a imanın karşısında duran insan demek lazım. Çünkü bu bir felsefe ve dini karşısındaki dine karşı oluşturulmuş özel bir felsefe bu. Özel bir düşünme şekli. Yani insanları dinden alıkoyma tuzağı demek lazım buna. Hakikaten evet. De öyle. Allah'a inanmayanların saçma bir akla sahip olduklarını bakın ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kabim midir? Bakın gerçekten de saçma bir akıla sahip olduklarını Allah bize bildiriyor. Düşünme şekilleri yanlış. Mantık örgüleri, burada mantık diye bir şey yok çünkü mantıksız. Mantık örgüsü yok burada. Mantıklı olan nedir? O işte bahsettiğin o sünger, fiber optik sistem. Fiber optik sistemi zaten başlı başına orada duruyor olması mucize. Orada bir akıl var.
Maşallah.
Bu akla sen nasıl tesadüf dersin, kazara oluşmuş dersin? Saçma işte böyle bir şey, böyle bir saçma bir şeyle, ifadeyle karşı karşıyayız burada. Burada mantıklı olan, normal düşünen bir insanın söylemesi gereken, burada doğaüstü bir yaratılış var. Doğa tamamen çünkü yaratılmış şeylerin bir araya gelmiş hali. Burada o yaratılmış şeylerin üzerinde bütün bunları komple toplu olarak yaratmış olan bir aklın varlığı var. Ve onun işaretini, izini görüyoruz burada. İmzasını görüyoruz. Yarattığının delilini görüyoruz. Ayetini görüyoruz demek lazım.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Ve tabii Darwinizm şimdi yerle bir oldu. Bilimsel delillerle maşallah.
Evet, inşallah.
Fakat insanların unutmaması gereken çok önemli nokta var. Bir hususlar var inşallah. Bir kere hiçbir insanın çoğunluğa göre hareket etmemesi gerekiyor. Yani Darwinizme inananlar çoğunluk. Biz buna göre hareket edelim olmaz. Yanlışlığı ortada, saçmalığı ortada. Bir pagan dini olduğu ortada, putperest bir din. Ve hiç unutmamamız gereken bir şey, çok kısa bir dünya hayatını yaşıyoruz inşallah. Geçici, eksikliklerle dolu. Allah özel olarak eksikliklerle yaratmış. İnsan Şeytandan Allah'a sığınırız. Zayıf olarak yaratıldı diyor Allah inşallah. Ve hayatında bu eksiklikleri Allah gösteriyor. Bütün insanlarda gösteriyor. Yaşlılık, hastalık halleri, acizlikler, gün içindeki acizlikler insanın genç de olsa yorulması, uykusunun gelmesi, acıkması, kirlenmesi hepsi acizliklerin birer çok net delili. Dünya hayatının geçiciliği ile ilgili bir kısa filmimiz var. Onu izleyelim inşallah eğer hazırsa. Hazır değil mi? Tamam, biz gösterelim. Dünya hayatı çok geçici, çok kısa inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Fatır suresi 5 inşallah. Çok açık bir gerçek. Dünya hayatının geçiciliği, ölümün yakınlığı inşallah. Allah
inşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Kur'an'da şöyle buyuruyor. Dünya hayatını Allah şöyle tarif ediyor inşallah. Dünya hayatı, şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Oyun ve oyalanma diyebilir Allah. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Allah düşünmemizi, akıl erdirmemizi istiyor.
İnşallah.
Asıl olan Allah'ın rızası ve hoşnutluğudur inşallah.
İnşallah.
Yine başka bir ayette Yunus suresi 24. Allah şöyle buyuruyor. Dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanların ve hayvanların yediği, yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Bir suya benzetiyor Allah. Öyle ki yer güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken işte tam bu sırada gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız inşallah. Maşallah. Yani bir su gibidir diyor. Tam insanın gençliği var, güzelliğini takıp süslenmiş, bir bakıyor her şey bitmiş inşallah, ölümle bitmiş.
Evet.
Son derece geçici, oyun ve oyalanmadan başkası değildir diyor Allah. Yani insanın evleri, gardıroplar dolusu kıyafetleri, arabaları, mal mülkü, işi, Bunların hepsi birer hayalden ibaret inşallah. Dünyada asıl olan takva inşallah, samimiyet. Allah sadece samimi olmamızı istiyor bizden. Eğer diyor iman edip şükrederseniz Allah hesabınıza ne yapsın? Biraz önce gördük, çok güzel tanınmış değil mi? İşte Marlon Brando'su, ondan sonra Liz Taylor'ı, Rita Hayworth'ı, hepsi evet. Yaşlandılar. Bunların çoğu öldü zaten yani. Kemikleri bile kalmadı mezarda. O değer verdikleri belki insanların derisi, elbiseleri, kıyafetleri değil mi? Günümüzdeki karşılığıyla işte Facebook'taki arkadaşları, Facebook'ta yaptığı sohbetler hepsi geride kalıyor inşallah. Evi, yatı, katı, uçağı, banka hesapları. Asıl olan Allah'ın rızası ve hoşnutluğu. Ama ölüm çok net bir gerçek. Yani hiçbir planı gerçekleşmeyebilir insanın. Ölüm mutlaka gerçekleşecek ve sonsuz ahiret hayatı var inşallah. Evet,
inşallah. Yani insan kalıcı olanı istemekle, yani mantıklı olanı bu, akılcı olanı bu. Kalıncı olanı istemeli. Yani dünya hayatının süsü tabii ki var. Bir sürü süs var. Ayet-i Kerime'de Allah bildiriyor. Kadınlar, oğullar, kantar kantar yılmış altın ve gümüş. Salma güzel atlar, yani binekler günümüzün evet. Karşılığı inşallah. Ve ekinlere duyulan tutkulu şöhret insanlara süslü gösterildi diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım Ayet-i Kerime'de. Ali İmran Suresi 14. ayette. Bunlar dünya hayatının geçici metaıdır. Diye devam ediyor ayet-i kerimede. Asıl varılacak yer Allah katında olandır diye bildiriyor inşallah devamlı da ayetin. Yani asıl varılacak yer var. Demek ki burada yaşadıklarımız ve bu süsler yalnızca süslü gösterilmiş olan şeyler. Senin de az önce belirttiğin gibi Oktar, dünya hayatının geçici metaı. Geçici olması ne demek? Hayal. Yani bir var bir yok. Yani kalıcı değil, elde tutulur bir şey değil. Ve bu hayale, bu geçici metaa insan süslü gösterildiği için şehvet duyuyor, istek duyuyor. Yani elde etmek için bir çaba sarf ediyor. Ama asıl varılacak olan inşallah Allah katında olan, kalıcı olan Allah'ın rızası, hoşnutluğu yani. Rahmeti, Allah'ın nimetlendirmesi ve cenneti inşallah.
Bir de yani Allah kadar bunu net anlamamız için dünyayı çok hızlı ve kısa bir şekilde yaşam veriyor aslında değil mi?
Evet.
Yani bakıyoruz bir hafta sonundan bir hafta sonuna geliyoruz bir anda. Nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Bir ay geçti diyoruz. Bir yıl bir anda bitti diyoruz. Geçen sene çok geçti diyoruz. Bir ömür de aynen bu şekilde çok çok bir şekilde geçiyor. Herkesin çevresinde yaşlı olan kişiler vardır. Onlara sorun 70-80 yaşındaki kişilere. Bütün hayatını anlat dediğimizde 3-5 cümleden ibaret bir şey anlatabiliyor zaten nihayetinde. Ve çok hızlı bir şekilde geçtiğini söylüyor. Yani zaten ayetlerde de Allah hani ayette sorduğunda ne kadar kaldınız diye sorduğunda bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar şeytan Allah'sını
evet.
Bir kısmı kadar kaldık diyor. Bir kuşluk vakti kadar kaldık diyor.
Hatta bir tanışma vakti kadar kaldık diyenler var
evet.
Aynı şekilde.
Yani çok az bir süre kalındığı evet. Belli oluyor. Dediğim gibi hocam yani ahirette ise Allah sonsuz bir yaşam. Dünyadakiyle asla ve asla kıyaslanmayacak bir yaşam zaman olarak. Ve burada hani acizliklerle beraber geçiyor dünya hayatı değil mi? Mesela uyuması gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor, pek çok ihtiyacı var, yemek yemesi gerekiyor. Sürekli zaten yaşamın çoğu vaktini bu eksikliklerini tamamlamakla geçiriyor.
Evet.
Ahirette ise Allah değil mi? Cennetinde, müjdelediği cennette. Böyle herhangi bir eksik ve kusur olmayacağını belirtiyor. Ve sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmeti, güzelliği, hoşnutluğuyla karşılanacağını belirtiyor. Dolayısıyla müminin yapması gereken şey bu kısa olan dünya hayatında o dünya hayatının deminden söylediğiniz süslerine böyle bir amaç edinmek değil. Allah'ın hoşnutluğunu amaç edinmek.
Evet.
Onları da tabii ki Müslüman en güzel, Allah diyor en güzel nimetlerle donatın, en güzel ziynetlerle takın diyor. Ama onları bir amaç edinmiyor, araç ediniyor. Yine Allah'ın evet. Hoşnutluğunu kazanmak için,
evet.
Allah'ın rızasını kazanmak için.
Evet.
Mesela Hazreti Süleyman, değil mi? Ayette belirtiyor şeytan alası. Mal sevgisini Allah'a zikretmek için sevdim diyor. Allah'ı anmak için. Onun hoşnutluğunu evet. Kazanmak için seviyor.
Tabii.
Allah da ona gani gani nimetini veriyor.
Maşallah.
Evet. Maşallah.
Allah yolunda kullanıyor çünkü.
Evet inşallah.
Mücadele.
Dolayısıyla Müslümanın yapması gereken hayatı boyunca o Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak tavrı göstermiyor.
Evet.
Biz mesela burada programın başından beri anlatıyoruz. Allah'ın yarattığını delilleriyle net olarak ortaya koyuyoruz. Bütün canlılarda, insanda, bitkilerde, hayvanlarda bu bir şekilde. Allah boşu dünya için bir oyun aldatmacı olarak da yaratmadım diyor. Demek ki bir amacı var. Her şeyin bir varlık amacı var. Kulluk olarak yarattığını Allah bildiriyor. Değil mi? Mesela insanları kendisine kul olsunlar diye yaratıyor.
Evet.
Senin üstüne düşen vazife Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri almak, Allah'a şükretmek, hamd etmek, ona yakınlaştıracak yollar aramak.
İnşallah.
Ve bu geçirdiği zamanı en güzel bir şekilde Allah peygamberlerini gönderiyor. Peygamberlerle birlikte hak kitap gönderiyor değil mi? Kur'an'ı gönderiyor.
Evet.
Ve orada anlatıyor zaten çok yani dinin çok kolay olduğunu.
Evet.
Değil mi? Zorlama olmadığını, mükemmel bir rahatlık, özgürlük, ferahlık olduğunu,
evet.
Neşe ve muhabbet ortamı olduğunu zaten anlatıyor evet. Allah. Bunun yaşanmasını istiyor.
Evet.
Ve buna niyet edildiğinde de Allah hem dünyada hem de ahirette vereceğini söylüyor.
Evet, inşallah.
Diğer türlü üstünde olduğunda ise sadece dünyada kısıtlı bir şeyle evet. Allah nimetlendirmiş oluyor.
İnşallah.
Onda da gelip geçici olduğundan dolayı filmimizde izlediğimiz gibi pek çok ünlüler, pek çok güzel konaklar, mekanlar, ortamlar, Allah'ın verdiği nimetler değişiyor, eskiyor, yok oluyor, ölüyor. Ne mesela? Hepsi evet. Gelip geçici hale geliyor. Ahirette ise kusursuz, bambaşka bir yaratılış da diyor Allah değil mi? Yaratılış diyor ona. Hocamız söylemişti, fizik kanunları değişiyor. Orada olmak için ilaki vücudunun bir kan dönmesine, nefes almaya ihtiyacın olmuyor. Bambaşka fizik kanunları
İç organları da yaratılabilecek şekilde.
Evet.
Allah sebepleri de ona göre değiştirecek tabii
İnşallah.
Ki. Eksiklikler ortadan kalkacak.
Ve İnşallah. En güzel bir şekilde senin aldığın lezzet de bu şekilde. Allah dünyada iman eden kulları en güzel bir hayat yaşatacağını da zaten söylüyor değil mi inşallah?
Evet.
Çünkü o Allah'ın kalbe vermiş olduğu hoşlulukla, rahatlıkla, güzellikle aldığı zevk bambaşka oluyor Allah'ın evet. izniyle inşallah.
Dünya hayatının Allah ayet-i kerimede bir aldatmacı olduğunu bildiriyor bize inşallah. Mümine düşen bu imtihanın sırrı olarak tabii ki imtihanın gereği bu aldatmacaya aldanmamak. Ve bu şekilde imtihandan inşallah başarılı çıkmak.
İnşallah.
O bahsettiğim ayet-i kerimenin devamında dünya süsleri bildirildikten sonra mümine bakın doğrusu nasıl tarif ediliyor imtihandan başarılı çıkması için inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yine Ali İmran suresinin 15. ayeti. De ki size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Yani dünya hayatından. Korkup sakınanlar için Rablerinin katında, Allah'ın katında içinde temelli kalacakları. Bakın orada şey yok. Yer değişikliği yok. Yani geçicilik yok. Temelli. Sabit olarak kalıyorlar inşallah. Altından ırmaklar akan cennetler. Tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır.
İnşallah.
Allah'ın hoşnutluğu var. Allah kulları hakkıyla görendir inşallah. Burada demek ki bizim dünya hayatına aldanmamamız, dünyanın süsleriyle oyalanmamamız ve gerçek olan, bakın gerçek olan ve kalıcı olanın kalıcı olana ulaşmak için, temelli ulaşmak için inşallah çabalayıp güç sarf etmek. Bunun için dua etmek, samimi bir şekilde dua etmek, sözlü olarak değil, fiili olarak da dua etmek, evet. Allah'ın tarif ettiği şekilde yeryüzündeki hayatımız boyunca dinsizliğe karşı, şeytanın hilelerine karşı mücadele etmek inşallah. Bu şekilde Allah inşallah ödüllendireceğini bize bildiriyor ayet-i kerimeler.
İnşallah.
İnşallah. Şöyle,
Allah şimdi dünya hayatının nimetlerini Allah bildiriyor zaten. Yani dünyada iman edenler için diyor. Ahirette ise yalnızca onlarındır diyor inşallah. Dolayısıyla Müslüman dünya hayatının nimetlerini şükrederek yaşar inşallah. Tabii. Sanat, estetik, bilim değil mi? Mesela Hazreti Süleyman'ın sarayı tarif ediliyor. Peygamberimizin yaşamına baktığımız örnek olarak çok güzel bir yaşantı sürdüğünü görüyoruz dönemi için inşallah. Fakat hep Allah rızasını gözetmesi çok önemli. Zaten başka türlü mutlu olunmuyor. Mesela hocamız demişti ki eğer dünya nimetlerini kovalarsanız onlar sizden kaçar. Siz ondan kaçarsanız onlar sizi kovalar. Bu hakikaten çok önemli bir sırrı dünyanın.
Hı hı.
Dünya hayatlarının nimetlerinin peşinden koşarsa insan sadece zenginliği, ihtişamı, güzel evleri, güzel arabaları, işte güzel kadınları, güzel şunu bunu yani hedef haline getirirse, yani güzel kadın derken bazı insanlar onu çok farklı bir anlamda yaklaşıyorlar. Kadın çok değerli bir varlık. Allah Kur'an'da zaten onu bildiriyor inşallah. Saygı duyulması gereken, korunup kullanması evet. gereken.
Allah'ın tecellisi.
Ama cinsellikle böyle gereken. Yani bir pis bir arzuyla, istekle yaklaşılırsa bunların hiçbiri mutluluk vermiyor insana. Nitekim Allah bunu bildiriyor. Kalpler diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani sadece Allah'ı alarak mutlu olmak, kalbin tatmin bulması bir sırrı dünyanın. Allah başka türlü mutluluk vermeyeceğini bildiriyor. Aksi takdirde diyor, göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı olur diyor göğsü, inkar edenlerin. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz diyor Allah.
İnşallah. Evet.
Yani hidayete uyan biri, Allah'a iman eden biri, her şeyi Allah'ın yaptığını bilen biri, kadere teslim olmuş biri. Bakın Allah diyor ki artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Ama kimlerin de mutsuz olacağını söylüyor Allah. Mesela şöyle buyuruyor Allah. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. İman edenler mutlu. Etmeyenler de mutsuz diyor Allah. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Yani cehennemi var Allah'ın. Ve Allah sonsuz sanatıyla sonsuz azap yaratacak. İnsanın zaaflarını, eksikliklerini, neden acı verip vermediğini en iyi bilen Allah, inşallah sonsuz sanatıyla ve adaletiyle cehennemi yaratıyor. Ve yine sonsuz sanatıyla ve adaletiyle de cenneti yaratacak. Cehenneme kimlerin gireceğini de bildiriyor Allah. Ona diyor Allah'tan kork denildiğinde, Allah korkmayı emrediyor. Gücünüz yettiğince korkup sakının diyor hatta Allah, inşallah. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu ona günahı sürükler, kuşatır. İnsanın işte büyüklenmesi, enaniyet yapması, Allah'ın ayetlerine göre yaşamaması, Allah'ın emirleri ve yasaklarını dikkate almaması, Allah diyor onu büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. Ve Allah ona cehennemi vaat ediyor inşallah. Yani kendi emirlerine göre yaşamayanı, Kur'an'a göre yaşamayana inşallah. Değil mi? Allah'ın emir ve yasaklarına göre.
İnşallah.
Ki Allah sadece samimiyet istiyor bizden. Yani Allah sizin hatalarınızı örteceğim diyor inşallah. İman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın diyor. Yani insandan istediği Allah'ın iman edip şükretmesi, kendini Allah'a bırakması daha doğrusu inşallah. Çünkü kaderde her şeyin yaptığını, Allah'ın yaptığını net olarak biliyoruz. Hem Kur'an'dan hem bilimsel veriler de bize bunu gösteriyor. Zamanın mutlak bir zaman olmadığını, değil mi? Zamanın bir algı olarak yaratıldığını hep hocamız defaatle anlattı. Bilim adamları da söylüyor bunu. Değil mi? Zaman bir algı. Aynı şekilde boşluk hissi, dışarısının olması, değil mi? Maddenin gerçeğine hiçbir zaman ulaşamamız, hepsi bize gösteriyor. Yani mutlak olan Allah inşallah. Her şeyi de çepeçevre kuşattığını bildiriyor Allah. Mutlak olan Allah'ın belirlediği kaderi yaşıyoruz biz. Dolayısıyla insanın yapması gereken inşallah iman edip kendini Allah'a teslim etmesi. Allah'ı çok sevmesi ve Allah'tan çok korkması inşallah. Allah onları sonsuz cennetin alacağını bildiriyor. Ama Müslüman demişti hocamız, cennet için yaşamaz, cenneti hedefleyerek yaşamaz. Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu hedef alır inşallah.
İnşallah.
Müminlerin duaları var. Allah mesela dünyada yaptıklarını onların kabul etmesi için inşallah. Onlardan birkaç örnek okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Fatiha suresinin 4. ayeti. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz diyorlar inşallah. Bakara suresinin 127. ayetinde İbrahim İsmail ile birlikte evin yani Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde ikisi şöyle dua etmişti. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işten ve bilensin. Müslüman yaptığı her işte, her amelde salih amel olması için onu Allah'tan kabul etmesini istiyor. İbadet kastıyla yapıyor inşallah. Bakara suresinin 201. ayetinde onlardan öylesi de vardır ki Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Müslüman sadece dünyayı istemiyor. Asıl ahireti istiyor. Ama deminden senin söylediğin gibi Oktay Hocam, dünyada da Allah'ın bütün nimetlerini en güzel şekilde Allah'ı anarak, Allah'ı tesbih edip yücelterek kullanıyor inşallah.
Yani dünyada bir kere Kur'an'da bunu hocamız maşallah çok önemli bir örnek teşkil ediyor bu konuda. Kur'an'da tarif edilen Müslüman bu yobazlık münafık sisteminin meydana getirdiği tiplemeden çok farklı. Yani münafık biraz sahtekar bir insan demek. Yani etrafımızda görüyoruz münafıkları. Peygamberimiz de bildiriyor ahir zamanda. 70 bin diyor taylasanlı sallallahu aleyhi ve sellem. Sarıklı ve cübbeli münafığın çıkıp Hazreti Mehdi'ye karşı bir mücadele edeceklerini, mağlup olacaklarını ama mücadele edeceklerini Medineli alim diye de bildiriyor inşallah. Dolayısıyla bir yobazlık sistemi var. Cereyan-ı münafıkhane, Said Nursi Hazretleri de bildiriyor bunu. Bu bir örnek değil. Tam tersine din dışı bir model bu inşallah. Ve Hazreti Mehdi de bu din dışı yobazlığı, bidatleri ortadan kaldırıyor. Halbuki dinde tahfif var. Yani hafifletmiş Allah. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Dine göre yaşamak bütün zincirleri Allah üzerinden kaldırdığını bildiriyor inşallah. Yani o zaman yarın korkusu kalmıyor, evet. Değil mi? İşte hastalanma, yok eşini kaybetme, işini kaybetme, param kaybolursa ne olur? Bütün korkuları kaldırıyor. Bir kere Müslüman bir insan, güvenilir bir insan oluyor. Çok asil oluyor, merhametli, müşfik, şefkatli oluyor, sevgi dolu oluyor. Bütün zorbalıklara ve baskıya karşı dinde zorlama yoktur diyor Allah. Yani din ahlakı geldiği zaman bütün zorlamalar, bütün baskılar kalkıyor. Ve günümüzde var. Yani dünyanın her tarafında mesela bir Darwinizm baskısı var. Komünist ülkelerde komünist baskı var. Faşistlerde faşist baskı var. Her yerde bir baskı var. Halbuki din bütün bu baskıları kaldırıyor. Bütün fikirlerin önü açılıyor. Tabii ki doğrusunu anlatıyor Müslüman. Mesela biz Darwinizmin geçersizliğini anlatıyoruz. Çok önemli. Bütün fitnenin kaynağı. Ama bir kişinin inanıp inanmaması tamamen ona kalmış. Allah dinde zorlama yoktur diyor. Zorlama sistemi, baskı sistemi, münafıkhane sistem, yani bu yobazlığın meydana getirdiği sistem veya herhangi bir baskı sistemi mutlaka münafık meydana getirir. Dolayısıyla evet. Ve haramdır bu. Yani Allah yasaklıyor bunu. Dinde tam bir demokrasi vardır. Fikir özgürlüğü vardır. Sanat, estetik ve bilim vardır. Mesela yobazlığa bakıyoruz günümüzdeki bu münafıkhane sisteme. Bilime karşı, sanata karşı, estetiğe karşı, baskıcı, zorba, kan dökülmesini istiyor. Üstü başı pis, ağzından kin dökülüyor. Bu tamamen dine aykırı bir sistem.
İnşallah.
Gerçek Müslüman, Allah'ın tarif ettiği inşallah, Peygamber Efendimiz'in ahlakı gibi. Döneminde en güzel şekilde yaşamış inşallah. İnsanlara karşı sevgi duyuyor, kadınlara karşı sevgisi var. Değil mi? Güzel kokuya sevgisi var, sanata, estetiğe evet. Sevgisi var. Hazreti Süleyman döneminde böyle, diğer peygamberler döneminde böyle. İnşallah Hazreti Mehdi döneminde de bu tam i̇nşallah. Bir zirve olacak ahir zamanda evet, inşallah. İnşallah. O döneme geldik. Yani gerçek Müslümanlık hiçbir şekilde zorlama getirmeyen, tam anlamıyla demokrasiyi getiren dünyaya ki bu görülecek inşallah.
İnşallah.
Bir model olacak böyle. Sanat, estetik ve bilimde tarihte görülmediği şekilde de inşallah yükseliş meydana gelecek.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Sayın seyirciler, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarım saat sonra saat 12.30'dan itibaren Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımızı A9 TV, Gaziantep Olay TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Sipaş Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo ve Kütahya Destan TV'den ve tabii ki Harunya TV'sinden izleyebilirsiniz inşallah. Hepinize iyi akşamlar.